Radyo Kocatepe.
Sağlığın Sesi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Sağlığın Sesi programına hoş geldiniz. Konuğumuz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ayşen Mert. Konumuz bağımlılık. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Ayşen Mert, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu üyesiyim.
Hocam, bağımlılık nedir?
Bağımlılık kelimesi Latince adamak, kendini başkasına adamak anlamlarına gelen adiker kelimesinden türemiştir aslında. İnsanın hayatını sürdürmek için kullanmaya ihtiyacı olmadığı halde kullanmak zorunda kaldığı maddelerle olan ilişkisine bağımlılık denmekte. Bağımlılık bir beyin hastalığıdır ve yakın tarihimizin de en büyük sağlık sorunlarından bir tanesidir. Biz fiziksel yani bedensel bağımlılıklardan ve ruhsal yani psikolojik bağımlılıklardan söz etmekteyiz. Fiziksel bağımlılık dediğimiz zaman kullanılan maddeye karşı adaptasyon gelişmesine bağlı olarak maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir fiziksel bağımlılık. Madde vücuda alınmadığı takdirde bulantı, kusma, terleme, titreme ve üşüme gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkabilir. Ruhsal yani psikolojik bağımlılık dediğimiz zaman ne kastediyoruz? Kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği gereksinimlerini giderme amacı ile o maddeye düşkünlüğüdür. Maddeye alışma, arzu etme, onsuz yapamayacağına inanma halidir. Maddenin yeniden alınması yönünde aşırı ve güçlü istek olması durumudur.
Bağımlılık çeşitleri nelerdir?
Biz kimyasal bağımlılıklar ve davranışsal bağımlılıklardan söz etmekteyiz. İki ana gruba ayırıyoruz bağımlılığı aslında. Kimyasal bağımlılık dediğimiz zaman içine neler giriyor? Nikotin bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, ilaç bağımlılığı, bunların hepsini kimyasal bağımlılıklar içinde sayabilmekteyiz. Davranışsal bağımlılıklar içinde ise kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, yeme bağımlılığı, iş bağımlılığı, oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı, egzersiz, spor bağımlılığı, ilişki bağımlılığı, aile bağımlılığı gibi pek çok bağımlılık çeşidini de davranışsal bağımlılıklar arasında sayabilmekteyiz.
İlaç ve madde bağımlılığı ne demektir?
İlaç bağımlılığı dediğimiz zaman ne kastediyoruz? İlaçların tıbbi endikasyon dışında kullanılması, hekimin gerek görmediği durumlarda, özellikle de yetkisiz kişilerin tavsiyesi üzerine kişinin kendi inisiyatifi ile ilaç kullanması, ilaçların insanda yaptıkları keyif artırıcı davranışsal etkileri nedeniyle kullanılması, ilaç suistimali veya tıbbi olmayan ilaç kullanımı ya da ilaç bağımlılığı olarak adlandırılmaktadır. Madde bağımlılığı dediğimiz zaman, madde vücuda girdiğinde ruhsal, davranışsal ve fiziksel değişikliklere neden olup bağımlılık yapabilen kimyasal, uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerdir. DSM-5'te yani DSM-5 nedir? Mental bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı 5. baskısı DSM-5'tir. Burada madde kullanım bozukluğu şu şekilde ifade edilmektedir. Bir yıl içinde aşağıda sayacağım maddelerden en az 2 tanesi kendini göstermeli, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ve işlevsellikte düşmeye yol açmalıdır. Nedir bu maddeler? Birincisi, istendiğinden daha büyük ölçüde veya uzun süreli kullanım. İkincisi, maddeyi bırakmak veya kontrol altında tutmak için istek veya sonuç vermeyen çabalar içinde olmak. Üçüncüsü, maddeyi elde etmek, kullanmak veya etkilerinden kurtulmak için gerekli etkinliklere çok zaman ayırmak. Dördüncüsü, madde kullanımı için çok büyük bir istek duyma veya kendini zorlanmış hissetme. Beşincisi, tekrar eden kullanım sonucu sorumluluklarını yerine getirememe, işte, okulda, evde. Altıncısı, olumsuz etkilerine rağmen kullanıma devam etme ve toplumsal ve kişiler arası sorunların ortaya çıkması. Yedincisi, kullanımdan dolayı günlük etkinliklerin bırakılması veya azaltılması, iş, eğlence gibi. Sekizincisi, tehlikeli olabilecek durumlarda dahi kullanmaya devam etme. Dokuzuncusu, olumsuz bedensel veya ruhsal etkilerinin bilinmesine rağmen kullanmayı sürdürme. 10. maddemiz, maddeye karşı tolerans gelişmiş olması. Tolerans nedir? İstenen etkinin ortaya çıkması için artan madde gereksiniminin olması, aynı miktarda maddenin sürekli kullanımı sonucu maddenin etkisinin azalmış olması toleranstır. 11. maddemiz ise bulantı, uykusuzluk, kusma, sinirlilik, bunaltı hali, huzursuzluk, saldırganlık, ishal, terleme, titreme, kas sızıları, ateş gibi yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması. Yoksunluk sendromu dediğimiz durum nedir? Fiziksel veya psikolojik bağımlılık yapabilen belirli bir ilaç veya kimyasala belirli bir süre maruz kalan doku veya organların bu maddeleri yeterli dozda alamaması halinde ortaya çıkan yukarıda saydığımız klinik belirtileri ifade etmektedir yoksunluk sendromu. Özetlersek, kişi maddeyi artırıyorsa, yoksunluk belirtisi yaşıyorsa, madde alınması ile rahatlıyorsa, ruhsal, bedensel, sosyal zararlar yaşıyorsa, sorumluluklarını ihmal ediyorsa, kişinin madde bağımlılığı açısından mutlaka gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.
İlaç ve madde bağımlılığı çeşitleri nelerdir?
DSM-5'te yine 10 ayrı madde kümesi tanımlanmıştır. Bunlar alkol, kafein içeren tüm maddeler, kenevir yani esrar, bizim varsandıranlar dediğimiz yani halüsinojenler, bunların içinde LSD, meskalin, fensiklidin sayılabilmekte. Uçucular yani tiner, benzin, bali gibi maddeler. Opiyatlar yani morfin, eroin, kodein, metadon gibi ilaç ve maddeler. Dinginleştirici, uyutucu ve kaygı gidericiler yani biz bunlara sedatif hipnotikler diyoruz. Bu gruba da örnek diazepam ilacını verebiliriz. Uyarıcılar, stimulanlar, bunların içine amfetamin, ekstazi, kokaini sayabiliriz. Diğer maddemiz tütün ve 10.sı da diğer bilinmeyen maddeler şeklinde sıralanmıştır DSM. 5'te 10 ayrı madde kümesi bu şekilde tanımlanmıştır.
İlaç ve madde bağımlılığı tedavisi nasıl yapılır?
Madde bağımlılığı ya da diğer davranış bağımlılıkları tabii ki tedavi edilebilir hastalıklardır aslında. Bağımlılık tedavisi farmakolojik yaklaşımların yanı sıra psikososyal değişkenlere de dikkat edilerek hazırlanmış olan geniş kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon programlarını gerektirmektedir. Tek bir bağımlılık tedavisi yöntemi yerine kişinin içinde bulunduğu biyolojik, psikolojik, sosyolojik, biz bunlara saca yağ diyoruz aslında. Bu durumların özelinde kişiye özel tedavi programları geliştirilmelidir mutlaka. Bağımlılık tedavisindeki temel amaç kullanılan maddenin bırakılması ve yeniden kullanılmamasına yönelik önleyici çalışmaların yapılmasıdır. Maddenin bırakıldığı dönemde kişi ilk başta yukarıda saymıştık bazı yoksunluk belirtileri yaşayabilmektedir. Yoksunluk belirtilerinin ortadan kaldırılması ve madde isteğinin azaltılmasına yönelik arınma ki buna detoksifikasyon diyoruz. Arınma süreci ise tıbbi destekler verilerek sağlanmaktadır. Yoksunluk belirtileri kullanılan maddenin cinsine ve kişinin eşlik eden psikiyatrik bozukluklarına göre de değişebilmektedir. Her kişide aynı etkiler ortaya çıkmamaktadır. Tıbbi destek eşliğinde psikolojik ve sosyal destek tedavi sürecinde kolaylaştırmaktadır. Bağımlılıkla ilgili psikolojik destek sürecinde olumlu ve sağlıklı baş etme yöntemleri uygulanmakta, madde isteğiyle başa çıkabilmek için nefes egzersizi gibi tekniklerle de bağımlı kişi desteklenmektedir. Sosyal destek sürecinde ise olumsuz çevreden uzaklaşma, yeni arkadaşlar edinme, bir işe yerleşme, spor gibi sağlıklı alışkanlıklar edinmeye yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Bilinmelidir ki bağımlı bireyin olumsuz çevresi değişmedikçe değişim de tam olarak gerçekleşmeyecektir. Tıpkı tansiyon ve şeker hastalığı gibi bağımlılık da kronik bir hastalıktır. Bu bilinmelidir. Bir beyin hastalığıdır. Bu sebepten dolayı bırakan kişinin dikkatli yaşaması, tekrar madde kullanımını önlemek için maddeden uzak durması ve sağlıklı yaşam biçimini benimsemesi önemlidir. Şimdi bazı numaralardan ve uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Alo 191, Sağlık Bakanlığı destekli uyuşturucuyla mücadelede erken tanı, yönlendirme ve danışmanlık hattıdır Alo 191. Ücretsizdir, 7/24 uzman ekip hizmeti verilmektedir. Diğeri Yeşilay, hepimiz biliyoruz. Hilali Ahtar adıyla 5 Mart 1920'de kurulmuştur. Alkolden sonra sigara, uyuşturucu, kumar, fuhuş ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı da Yeşilay'ın mücadele alanı içine dahil olmuştur. YEDAM Yeşilay Danışmanlık Merkezi'dir. YEDAM Danışma Hattı sosyal destek ve yüz yüze psikolojik danışmanlık üzerinden 3 ayakta hizmet vermeyi amaçlamaktadır. YEDAM'a kimler başvurabilir? alkol kullanımı fazla olanlar, madde bağımlılığı olanlar, tütün, kumar, internet bağımlılığı olanlar başvurabilirler. Eğer aile üyelerinizden biri bunları yaşıyor ama danışmanlık için gelmiyorsa, bilgi ve danışmanlık almak için siz de doğrudan YEDAM'a gidip yüz yüze destek talep edebilirsiniz. Aynı zamanda bağımlı kişilerin ailelerine ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekleyen çalışmalar da YEDAM'da yapılmaktadır. Ya da kişiler direkt YEDAM danışma hattını arayabilirler. Ülkemizden herkesin ulaşabileceği yeni numarası 115'i arayarak direkt ulaşabilirler YEDAM danışma hattına. Bir çağrı merkezidir. Telefonun bir ucunda alanında eğitimli psikologlar tarafından bağımlılık konusunda soru ve sorunları olan kişilere çevrimiçi olarak bağımlılıkla ilgili nitelikli bilgi sunulması sağlanmaktadır. Bir diğer kurum AMATEM Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi Eğitim Merkezi. AMATEM'e sadece alkol ve madde kullanım sorunları olanlar kabul edilmektedir. 1983 tarihinde kurularak faaliyete geçmiş olan tedavi merkezleridir. İlk olarak İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde açılmıştır ve günümüzde Türkiye'deki hemen tüm ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. AMATEM, hastane temelli yataklı tedavi seçenekleri arasındadır. Bahar merkezleri vardır. Bahar, bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezi demektir. Rehabilitasyon ise topluma yeniden kazandırma anlamına gelmektedir. Erenköy Bahar, Üsküdar Bahar, Tuzla Bahar, Oya Bahadır Rehabilitasyon Merkezi, bahar merkezlerine örnek olarak verilebilir. Ayakta ve yatarak tedavi merkezi hizmetleri verilmektedir.
Bağımlılık konusunda son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
Bağımlılıkla mücadelede kişi bağımlılık yapıcı maddeye başladıktan ve bağımlılık geliştikten sonra tedavi ve rehabilitasyon süreci oldukça uzun süreli olabilen, profesyonel ekip gerektiren ve maliyeti epey yüksek olan tedavi süreçlerini gerektirmektedir. Bu süreçler sancılı da olabilmektedir, hepimiz bilmekteyiz. Oysa bağımlılığı önleme faaliyetleriyle kişinin maddeyle tanışması ya da tanışsa bile kişide bağımlılık gelişmesi önlenmiş olur. Bu bağlamda hiç maddeyle karşılaşmamış gruplarda yapılan önleme faaliyetleri ve bağımlılık açısından risk altında bulunan grupların belirlenerek önleme çalışmalarının yapılması halk sağlığı açısından oldukça önemli konular arasındadır. Çünkü biliyoruz ki hastalıklarla baş etmenin en kolay ve ucuz yolu hastalığa yakalanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır.
Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Radyo Hocatepe. Üniversitemizin sesi.